Ayrım 21, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, Sayfa 253, 41. Bölüm. Kimseye görünmeden Maat ve Hathor Tapınağı'na nasıl girmeli, Işık Taşı'nın saklandığı gizli bölmeyi bulacak kadar zamanı nasıl sağlamalı? İşte uzunca bir süredir hainin kafasını kurcalayan, cevaplandıramadığı soru buydu. Hem uyuyamadığını hem de iştahını yitirdiğini gören eşi böylesine tehlikeli bir maceradan vazgeçmesini öğütlemişti. Hem de birkaç kez o gece yine ısrar ediyordu. "Ustabaşının taşı nereye sakladığını bilsen de ulaşamazsın ki. Bu kadar inat neden?" "Bu köyde bizim için bir gelecek yoktu ondan. Oysa dışarıda bizi bekleyen hatırı sayılır bir servet var. O servete kavuşmak için üzerimize düşeni yapmamız gerek.
Bir yakalanırsan köy mahkemesi sana şimdiye kadar hiç duyulmamış bir ceza verir."
"Korkaklıktan vazgeç de sonunda hedefe yaklaşmakta olduğumuzu bir anlamaya çalış. Ötekilerle birlikte Krallar Vadisi'ne gitmek yerine hasta olduğumu söyleyeceğim." "Hayır, bu o kadar iyi bir fikir değil. Işık hemen yalanımı anlar. Bana midemi bozacak bir şey ver. Gerçekten hastalanmam gerek."
"Tapınakta nöbetçi yok mudur sanıyorsun? Sağ ekipten köyde bir tek sen kalmışken bir olay olursa ilk senden kuşkulanmazlar mı?"
"Haklısın, haklısın. Daha iyi bir şey bulmalı." Üzüntüyle kocasına fazla pişmiş bakla sundu.
"İlginç bir şey öğrendim," dedi yemek sırasında, "ama ne işine yarar bilmem.
Sen hele bir anlat."
"Son ekip kuyumcusunun karısı kimseye söyleyemeyeceğime yemin ettirerek bir sır verdi. Ustabaşı kocasına altın bir kaz ısmarlamış."
"Bir kaz? Yanlış anlamadığından emin misin?"
"Tabii ki eminim. Krallar Vadisi'nde Ramses'in kızlarından birinin mezarını onarırken heykeltıraşlardan biri cenaze eşyalarından kazın zarar gördüğünü belirtmiş. Panep'te yeni bir kaz yaptırmaya karar vermiş."
"Altın bir kaz. Işık taşını saklayacak büyüklükte bir nöbetçi kaz. Üstelik burada değil, Kraliçeler Vadisi'nde. O mezar hakkında daha fazla bir şey öğrenebilir misin?"
"Sol ekip kuyumcusunun karısı hem geveze hem de kendini beğenmiş. Onu konuşturmak güç olmayacak."
Saray hepsi aynı yönde sayısız söylentiyle çalkalanıyordu. Kraliçe Tavsert, Seddat ve oğluyla boy ölçüşemeyeceğini kabul etmişti. Günlerce ülkenin asker ve sivil yetkilileriyle bir araya gelmiş, konuşmaktan çok söylenenleri dinlemişti. Bu yüzden bizzat davet edildiği olağanüstü konsey toplantısından önce ikinci setinin dul eşiyle kendi arasındaki çeşitleşme konusunda en ufak bir kuşku kalmamıştı Setnaht'ın. "Kraliçe akıllı olduğu kadar sezgili olduğunu da gösterdi," dedi oğluna. "Benimle geliyor musun?" "İstifa ettikten bu yana resmi bir görevim kalmadı. Kraliçeyi kızdırmanın bir yararı olmaz." "Sen diplomatlığı iyi öğrendin. Tahtrevanımı getirsinler." Romatizma ağrıları neredeyse bir adım bile atmasına izin vermiyordu. Suriye ve Filistin'de yoğun bir askeri müdahaleyle başlayacak olan iktidarının çok sürmeyeceğini, tahtı kısa zamanda büyük oğluna devredeceğini biliyordu. Setnaht saraya vardığında ona verilen selamlar her zamankinden daha belirgindi. Saray halkı onun şahsında Mısır'ın yeni efendisini görüyor, iktidarın barış içinde el değiştirecek olmasına seviniyordu. Sırmalı bir elbise giymiş, başına kırmızı bir taç yerleştirmiş kraliçe göründüğünde Setnaht kendini Tavsert'e bir kez daha hayran olmaktan alamadı. Kim bilir kaç erkek bu kadına aşık olmuş ama o ölmüş bir kocaya duyduğu bağlılıktan vazgeçmemişti. Tavsert tahta oturdu.
"Firavun Sipta'nın mumyalanmasına başlanalı 20 gün oldu," diye başladı açıklamasına. "Yoğun bir yaz döneminde olmamıza rağmen ülkenin yönetilmeye ihtiyacı var. Bu yüzden ülkenin geleceği konusunda çok önemli bir karar almak zorunda kaldım."
"Naibe çekilmek için mumyalanmanın sonunu bekleyebilirdi," diye geçirdi Setnaht içinden. "Ama belki de böylesi daha iyi. Müstakbel firavunun adı bilinirse gerginlikler azalır. Mısır'da böyle bir iktidar değişikliğinden güçlenmiş olarak çıkar."
Yeni bir vezir atamaya karar verdim diye sürdürdü kraliçe sözlerini. Taht salonuna bir yıldırım düşse bu cümleden daha etkili olamazdı. Kraliçe yeni bir başbakan atayarak firavun olma arzusunu açıkça belli ediyordu. Setnaht anladı, rakibini etkisizleştirmek için bizzat Setnaht'ı seçecekti kraliçe. Oysa büyük bir yanlışlık olurdu böyle bir seçim, en azından Tavsert bakımından. Öneriyi duyar duymaz şiddetle reddedecek, böylelikle kraliçeyi ondan çekinecek hiçbir şey olmadığını belli edecekti. Vezir Hori, Maat kuralını karşısında firavunun adıyla yemin etsin dedi kraliçe. Genç Sipta'ya kutsal metinleri okumayı öğreten Amon rahiplerinden Hori taht salonuna alındı. Tavsert Maat'ın sembolü olan altın bir tüy kaldırdı. Yeni vezir de bilgelerin deyimiyle safra kadar acı görevini kusursuz bir biçimde yerine getireceğine and içti. İki rahip vezire sırmalarla süslü ağır bir elbise giydirdi. Boynuna da biri kalp biçiminde, öteki tanrıça Maat'ı temsil eden figürün sallandığı bir gerdanlık taktı. Setnaht'ın öfkesi adını taşıdığı ilaha layıktı. Teb'deki villasında patlak veren gerçek bir boraydı sanki. Öfkeden kıpkırmızı olan yaşlı adamın neredeyse soluğu kesiliyordu.
''Madem savaş istiyor öyleyse savaşırız. Bu naibe bana baş eğdireceğini mi sanıyor? Herhalde o kukla vezirinden emir alacağımı düşünmüyor.''
''Size tedbirli davranmayı öğütlüyorum baba.'' Uyarı Setnaht'ı şaşkınlıktan dondurdu.
''Yoksa Tavsert'e katılmak niyetinde misin?''
''Ben sadece Vezir Hori hakkında bilgi topladım. Bir bakıma hoşunuza gitmeli. Bence dürüst, çalışkan, hırsına yenik düşmeyecek, etki altına alınamayacak ciddi bir adam. Öte yandan atanması kraliçenin çok uygun bir seçim yaptığını, yeni başbakanının da bir kukla ya da değersiz biri olmayacağını gösteriyor.'' Naibenin yayımlamayı düşündüğü kararnameleri incelemek için başbakan bayın odasına yerleşmiş bile. Setnaht dudak büktü.
Bu bizi etkilemek için yapılmış kaba bir manevra.
Sanmıyorum baba. Tavsert firavun olmak istiyor olabilmek için de gerekli imkanları yaratmaya çalışıyor.
İmkanlarmış. Hiç tecrübesi olmayan bir vezir parçası.
Ne geçmişinin ne de herhangi bir kabileyle ilişkilerinin ayak bağı olamayacağı yepyeni birisi. Setnaht büyük oğlunun değerlendirmesine önem veriyordu.
Hori'nin kendini kabul ettirebilmesi için 50 günden az bir süresi var. Ne kadar yetenekli olursa olsun başaramaz.
Siz de biliyorsunuz ki Tavsert bu engeli aşmak için yeni mezarın hazır olmadığı, cenaze tarihinin mezarın tamamlanmasına bağlı olduğu bahanesinin ardına sığınacak.
Demek hakikat meydanının acele etmesi gerekiyor.
O köyün üzerinde hiçbir etkimiz yok baba.
Kimin var?
Firavun'un temsilcisi ve naibi olarak bizzat Tavsert'in.
O loncada devletin bir temsilcisi yok mu?
Mezar katibi.
O görevde kim var?
Yıllardan beri köyde yaşayan, yönetimin yetkilerini aşmasına kesinlikle izin vermeyen Kenhir adında yaşlı bir katip.
Oldukça iyi bilgi sahibisin oğul.
Uzunca bir süredir hakikat meydanıyla ilgileniyorum. O köy olmasa krallarımız sadece dünyevi bir hayat yaşardı. Zanaatkarların yarattığı ebedi istirahatgâhlar sayesinde firavunlar ölümün ötesinde de ışık saçmaya devam ediyor. Tavsert loncayı kendi çıkarına çalıştırarak karşı çıkamayacağımız usta bir manevra başarmış oluyor.
Teb'in güçlü adamı General Mehi diye biri. Sana göre onun davranışı nasıl olacak?
Başından beri meşru yönetime bağlı kaldı.
Demek Tavsert'in yanında yer alacak.
Muhtemel baba. Setnaht kendini çok bitkin hissetti.
Yıllardan beri üst üste dizip inşa ettiklerim birden son derece çürük göründü. Oysa o kraliçeyi hiç de küçük görmemiştim. Ama o sandığımdan da akıllı ve tehlikeli çıktı. Beklediğim tepkileri hiç göstermedi.
Gerçek bir kraliçe olduğu için.
Demek sen de hayransın ona.
Böylesi olağanüstü bir kadına kim saygı duymaz?
Demek yenildik.
Kuşkusuz hayır.
Ne bekliyorsun?
Bir hareket çizgisi belirledik. O çizgiyi izleyelim. Biz Kraliçe Tausert'i yıkmak değil, Mısır'ı gerçek bir tehlikeye karşı savunmak istiyoruz. İçimizdeki bu istek hiç sönmemeli. Eğer yanılmazsak bu istek bizi zafere taşıyacak. Setnat yılların yükünün hafiflediğini duydu. Büyük oğlunun sözleri ona yeni bir güç veriyordu.
Tausert yanılıyor, ülkemizi tehlikeye atıyor. Bu yüzden çekilmesi gerekir.
42. Bölüm. Memnun musun dedi bir zamanlar İmuni'nin oturduğu, sonra mezar katibinin ona verdiği ve kendisinin de elden geçirdiği küçük evi babasına gösterirken.
En azıyla yetinmişsin dedi Panep.
Ne kadar kısa bir sürede yaptığıma bakarsan fena olmadı.
Duvarların üst kısmını yeniden alçılaman, giriş kapısını onarman ve mutfağı yenilemen gerekecek. Karını mutlu etmek istiyorsan işe ona güzel bir ev vermekle başla.
Küçük esmer kadın bir şarkı mırıldanarak çamaşırları yerleştiriyordu.
Evlenmeyi hiç düşünmemiştim.
Ama şimdi evlisin artık, bundan böyle sorumluluk sahibi bir kocasın.
Tamam işte, hayatım boyunca alçıcı kalmak istemiyorum. Bak hele, ya ne istiyorsun?
Sen ustabaşısın, ben de senin oğlun. Beni ekip şefi yardımcısı yap.
Hepsi bu mu?
İşçileri en az senin kadar iyi yönetirim.
Doğru, hepsi işçi onların, ama daha da önemlisi, hepsi zanaatkar ve çağrıyı duyan hakikat meydanı hizmetkarı. Bu yüzden herhangi biri tarafından yönetilmekten hoşlanmazlar.
Ben herhangi biri değilim.
Bir plan çizmeyi, inşa etmeyi, çizgi çekip boyamayı bilir misin?
Herkesin kendine özgü bir uzmanlığı var. Ben yönetmek için doğmuşum.
Böyle bir yerde emir vermek için çok itaat etmiş ve eserin ruhunu anlamış olmak gerekir. Oysa sen bu dediklerimden çok uzaksın oğlum.
Burada herkes korkuyor benden, yetmez mi?
Herkesin seni sevip sayması daha iyi olurdu. Önce evini kusursuz bir hale sok, sonra bakarız.
Ustabaşı uzaklaşırken aperti iki hasır, üç sandık, bir buğday teknesi ve yağ testilerinden başka eşyası olmayan sade evine küçümseyerek baktı. Karısı yemekten önce tencereler ile tavayı temizliyordu. Böylesi basit bir hayatı istemiyordu. Küçük karısı daha şimdiden canını sıkmaya başlamıştı. Sol ekip yontucularından birinin kızını gözüne kestirmiş, hizmetkar olarak evinde çalıştırmanın yolunu araştırıyordu. Tabii su almaya gittiklerinde bakışlarını çekebilmek için kusursuz göğüslerini geren iki evli kadını saymazsak. Aperti eğlenmeye, hayatın zevkini çıkarmaya kararlıydı. Üstelik ona ders vermek, Firuze ile yaşadığı aşk herkesin dilinde olan Panep'e düşmezdi.
''Yemekte ne istersin sevgilim?'' diye sordu esmer karısı.
''Sen tek başına ye, ben biraz gezineceğim.''
Panep Firavun Sipta'nın mezarının kapısını kapayan geçici mührü söktü. Köyden Krallar Vadisi'ne giden yol boyunca tek bir söz bile söylememişti. Kurtarıcı Şedde her türlü alaycı imadan kaçındığından ortalık bir ölüm sessizliğine bürünmüştü. Ustabaşı Sobek'in adamlarının sıralandığı yalı yarlara baktı.
''Neden çekiniyorsun?'' diye sordu Çakal Unes.
''Belli bir şey yok.''
Dün gece bir kabus gördüm ama henüz Kenhir'e anlatmadım. Yoksa saatlerce yorumlamaya kalkardı. Senin gibi benim de içim rahat değil.
Kurumuş çamurdan yapılma mühür direniyordu.
Vazgeçelim dedi uğursuzluk işaretleri arayan somurtkan Karo.
İşte kırılıyor dedi güçlü Nat.
İçeriye ilk girmek usta başına düşer diye hatırlattı pişkin somunpay, ama önce ortalığı aydınlatmak gerek.
10 kadar meşale yaktılar. Görünürde mezarın huzurunu bozacak bir şey yoktu. Heykeller parlıyor, resimler yaşıyor, hiyeroglifler konuşuyordu. Firavun Sipta sonsuzluğundan memnun kalacak dedi kurtarıcı Şed. Dünyadaki hayatından çok daha parlak görünecek burası ona. Giriyor muyuz? Panep inişe geçti. Sanki bir bozulma belirtisinden korkuyormuşçasına her ayrıntıyı inceledi. Ne var ki çevre el değmemişe benziyordu.
Genişletmek imkansız diye belirtti Şed görüşünü. Eseri yok etmek, duvarları geriye itmek ve her şeyi yeniden başlamak gerekecek. Vadide şimdiye kadar böyle bir suç işlenmedi.
Demek geriye mezarı uzatmaktan başka bir şey kalmıyor diye kestirip attı burun Fenet.
Ahenk ve orantılar bozulacak diye itiraz etti karardı Gao.
Hepimiz farkındayız dedi somurtkan Karo ama firavunun emirleri tartışılmaz.
Burada naibenin emirlerinden söz ediyoruz diye hatırlattı Halatkası.
Naibe Mısır kraliçesi olarak karar verdiğine göre bizim için sözü yasa yerine geçer diye araya girdi alim Tuti.
Burun Fenet dip duvarını bir saate yakın inceledi. Ne düşünüyorsun diye sordu ustabaşı.
Burada durmakla doğru yapmışız. Daha fazla kazmak hata olurdu. Ya kaya bize bir oyun yapıyor ya da ileride terk edilmiş bir mezar kuyusu var. Deliye düşeriz yani. Bana kalırsa kraliçenin emrini uygulamak imkansız.
Ustabaşı mezar katibiyle yeni yardımcısının karşısına dikilmişti.
Naibe'ye Sipta'nın mezarını genişletmeye yanaşmadığını yazamam ya diye öfkelendi Kenir.
Bu bir ret cevabı değil, sadece teknik engellerden kaynaklanan bir imkansızlık.
Tavsert Hakikat Meydanı ustabaşısının bu kelimeleri kullanmasını kabul etmez. Engeller aşılmak için değil midir?
Bazı koşullarda maddenin önünde eğilmeyi bilmek gerekir.
Bu söylediklerin sana yakışmıyor Panep.
Burun Fenet'in söyledikleri açık, daha önce hiç yanılmadı.
Duydukları yaşlı katibi etkilemişti.
Mezarın dengesini değiştirmek istemediğinden Fenet'in dediklerine sıkı sıkıya sarılıyorsun değil mi?
Sarılayım ya da sarılmayayım, gerçek böyle. Dipteki duvarı delersen Firavun Sipta'nın ebedi istirahatgahına zarar veririm. Kraliçenin istediği bu mu?
Kenhir canının sıkıldığını belli etti.
Siyaset bataklığına saplandık anlaşılan. Kraliçenin çevresini pekiştirmek ve Setnaht'ın kabilesine karşı çıkmak için zamana ihtiyacı olması, yaz süresini uzatacak ek çalışmalar istemesine neden oluyor.
Başka bir deyişle bizi kullanıyor.
Neden kullanmasın diye araya girdi güçlü Niyut.
Davasında haklı olduğuna göre neden onun yanında yer almayalım? Ülkeye hakim olmuş bütün kadınlar kusursuz birer yönetici olarak hatırlanıyor. Tavsert merhum kocasına sadık, barışı yerleştirmeye çalışıyor. Herkes yönetiminin eksiksiz olduğunu kabul ediyor. Öyleyse neden kraliçeye bağlı kalacağına, hırsının esiri olan yaşlı bir soylunun tarafını tutalım? Şu Setnaht dediğiniz bir kadın düşmanı, hepsi bu.
Yardımcısının değerlendirmesini biraz aceleye getirilmiş bulsa da itiraza yeltenmedi Kenhir.
Kraliçeyle konuşmam gerek dedi ustabaşı. Düş görüyorsun diye cevap verdi Kenhir. Bu koşullarda durumun her dakika değiştiği Perramesu'dan ayrılması söz konusu olamaz.
Öyleyse ben giderim. Zaman geçirmeden başkente gidip Tavsert'e gerçekleri anlatacağım.
Teb ordusuna bağlı seçkin birliklerin talimi giderek artan bir yoğunlukla sürüyordu. Meslekten askerlerin çoğu gündelik uyuşukluktan kurtulmaktan memnunken, acemiler ellerine verilen yepyeni silahlara hayranlıkla bakıyordu. Mehi'nin varlığı en tembelleri bile hareketlendiriyordu. General de kimseden korkmadığını kanıtlamak için yay ya da kılıç kullanmaktan hiç çekinmiyordu. Savaş arabalarına ülkede bir benzeri bulunmayan araba birlikleri de özel bir ilgi gösteriyor. Böylesi güçlü birliklere komuta ettiği için her geçen gün biraz daha gururlanıyordu. Başkentten gelen haberlere göre kader henüz kimin galip geleceğine karar verememişti. Hori'nin vezirliğe atanması ustaca bir manevraydı. Saray erkanının büyük bir bölümüyle üst rütbeli subaylardan çoğu Tavsert ile Setnaht arasında kararsızdı.
General dedi emir subayı, nehir birliklerinden bir polis sizinle görüşmek istiyor.
Gelsin.
Polis memuru güneşten yanmış, kendinden emin görünüşlü 40 yaşlarında biriydi.
General, nehir üzerindeki her hareketten haberdar edilmek istemiştiniz. Beklenmedik bir şey oldu. Mezar katibi hızlı bir tekne kiraladı.
Hangi yönde?
Perramesu.
Gemiye de binen o mu?
Hayır, benden en az iki kafa daha uzun bir dev.
Ustabaşı başkente gidiyordu demek. Neden?
Tavsert çağırmıştı onu herhalde. Hükümetin de önemli bir görev vermek için olmalı.
Zaman kaybetmeden müdahale etmeliydi.
21. ayrımın sonu.
Sayfa 263.